Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı, yazarı Philippa Gregory. Kış 1554, 26. ayrım. Babama onu görmeye gideceğimi ve akşam yemeğini benim getireceğimi belirten bir not gönderdim. Kapıya vururken geç olmasına rağmen hala çalıştığını fark ettim. Karanlık dükkanın arka tarafındaki baskı odası mum ışığıyla aydınlatılmıştı. Baskı odasının kapısını açıp elindeki mumunu havaya kaldırarak dışarı çıkarken ışık dükkana yayıldı. Hena, mi querida? Hemen sürgüyü çekti ve paldır küldür içeri girdim. Yemek sepetini yere koyup ona sarıldım. Sonra beni kutsaması için önünde diz çöktüm. Sana saray yemeği getirdim, dedim. Kıkırdadı. Kıyağa bak, kraliçe yemeği yiyeceğim. Kraliçe çok az yiyor, dedim. İyi yiyici değil. Şişmek istiyorsan danışmanları gibi yiyeceksin. Kapıyı arkamdan iterek kapattı. Başını çevirip baskı odasına seslendi. Daniel, Hena geldi. Daniel mı burada? Diye sordum, gergin gergin. Bir tıp kitabını baskıya hazırlamama yardım etmek için geldi. Senin geleceğini söylediğimde de gitmedi, dedi babam mutlu mutlu. Ona yetecek kadar yemek yok, dedim kaba bir tavırla. Son görüştüğümüzde tartışarak ayrıldığımızı unutmamıştım. Babam huysuzluğuma güldü ama bir şey söylemedi. Bu sırada baskı odasının kapısı açıldı ve kapıda siyah pantolonunun üzerinde bir önlük, önü simsiyah mürekkep lekesi, elleri leş gibi Daniel göründü. İyi akşamlar, dedim gülümsemeden. İyi akşamlar diye cevapladı. Hadi bakalım, dedi babam, yemek yiyecek olmanın keyfiyle. O tezgahın yanına 3 tabure çekerken Daniel ellerini yıkamaya gitti. Ben sepettekileri çıkarttım. Geyik böreği, fırından yeni çıkmış hala sıcak tazecik bir somun ekmek, şişte kızarmış ve tülbende sarılı birkaç dilim dana eti, yarım düzine kızarmış kuzu pirzola. Sepetime kraliçeninkilerinden 2 şişede iyi kalite kırmızı şarap eklenmişti. Sebze getirmemiş ama tatlıların yapıldığı mutfaktan bir kase romlu tatlı çalmıştım. Tatlıyla kremayı sonra yemek üzere kenara koyup ziyafetin geri kalanını masaya dizdik. Ben tezgahın altındaki dolaptan 3 kupa ve birkaç boynuz saplı bıçak çıkartırken babam şarabı açtı. Haberler nasıl? Diye sordu babam yemeye başladığımızda. Prenses Elizabeth'in yanına gidiyorum. Dediklerine göre hastaymış. Kraliçe ona eşlik etmemi istedi. Daniel başını kaldırıp bana baktı ama ağzını açmadı. Lady Elizabeth nerede kalıyor şimdi, diye sordu babam. Ashridge'deki evinde. Yalnız mı gidiyorsun, diye sordu endişeyle. Hayır, kraliçe doktorlarını ve danışmanlarından birkaçını ona gönderiyor. Sanırım 10 kişi kadar olacağız. Başını salladım. Buna sevindim. Yolların güvenli olduğunu sanmıyorum. İsyancıların çoğu paçayı kurtardı ve şimdi evlerine dönüyor. Hepsi öfkeli ve silahlı. Beni iyi korurlar, merak etme. Pirzola'nın kemiğini sıyırdım. Başımı kaldırdığımda Daniel beni izliyordu. İştahım kaçar gibi oldu. Pirzola'yı kenara bıraktım. Ne zaman döneceksin, diye sordu Daniel alçak sesle. Prenses Elizabeth ne zaman yolculuk yapabilecek kadar iyileşirse, dedim. Lord Robert'tan haber var mı, diye sordu babam. Hizmetinden azat edildim, dedim gerilerek. Gözlerimi tezgaha diktim. İkisinin de içimdeki acıyı görmesini istemiyordum. Kendine ölümü hazırlıyor. Ve o gün gelmeli, dedi babam çekinmeden. Kraliçe, Lord'un ağabeyiyle Lady Jane'in ölüm fermanını imzaladı mı? Henüz değil, dedim, ama bugün yarın imzalar. Başını salladı. Zor günlerdeyiz, dedi. Kraliçenin şehri ayaklandırıp isyancıları yeneceği kimin aklına gelirdi? Başımı iki yana salladım. O kadın bu ülkeyi elinde tutabilir, dedi babam. İnsanların kalbine hükmedebildiği sürece kraliçe olmayı sürdürebilir. Büyük bir kraliçe bile olabilir. John Dee'den hiç haber aldın mı, diye sordum. Yolculukta, dedi babam. Fıçıyla el yazması alıyor. Güvende olmaları için buraya bana yolluyor. Londra'dan uzaklaşmak da haklı. Onun da ismi geçti. İsyancıların çoğu onun eski dostları. Hepsi sarayın adamlarıydı, diye ona karşı çıktım. Herkesi tanıyorlardı. Kraliçe Mary'nin kendisi Edward Courtenay'in arkadaşıydı. Hatta bir aralar kraliçenin onunla evleneceğini söylüyorlardı. Diğerlerini onun ele verdiğini duydum, dedi Daniel. Evet, der gibi başımı salladım. ne iyi bir tebaa, ne de iyi bir dost diye fikrini belirtti Daniel. Bizim hayal bile edemeyeceğimiz arzuları olan bir adam dedim zekice. Sonra benim tanıdığım Edward Courtenay'i düşündüm. O gevşek ağızlı, kırmızı suratı. Erkek gibi görünmeye çalışan o oğlan çocuğunu. Hoş bir oğlan da değil üstelik. Kraliçe Mary veya Lady Elizabeth'e ya da yükselmesini sağlayabilecek herhangi birine kur yaparak yükselmeyi umut eden o kendini beğenmişi düşündüm. Özür dilerim dedim sözüme. Haklısın. Ne iyi bir tebaa ne de iyi bir dost. Oğlan çocuğundan farksız. Gülümsemesi önce kendi yüzünü sonra benim içimi ısıttı. Bir parça ekmek alırken gerginliğimin kaybolduğunu hissettim. Annen nasıl diye sordum kibar kibar. Bu soğuk yağmurlu günleri hasta geçirdi ama şimdi iyi. Kardeşlerin? İyiler. Ashridge'den döndüğünde seni evime çağırıp onlarla tanıştırmalıyım. Tamam anlamında başımı salladım. Oysaki Daniel'ın kız kardeşleriyle tanışmayı hayal bile edemiyordum. Yakında hep birlikte yaşamanın vakti gelecek dedi. Şimdiden onlarla tanışsan iyi olur. Birbirinize alışırsınız. Bir şey demedim. Sözümüz bozulmamıştı ama belli ki Daniel son tartışmamızı da daha öncekiler gibi göz ardı etmeye kararlıydı. Bu sözümüzün hala bozulmadığı anlamına geliyordu o zaman. Ona dönüp gülümsedim. Onun evinde işlerin her zamanki gibi yapılmasını buyuran annesi ve evin gözde evladı, erkek evladı olarak Daniel'ın etrafında koşuşturan kız kardeşleriyle birlikte yaşamayı düşünemiyordum. ''Sence pantolonumu beğenirler mi?'' diye sordum kışkırtırcasına. Yüzünün renk değiştirdiğini gördüm. ''Hayır, sanmıyorum.'' dedi uzatmadan. Sırtını tezgaha yaslayıp şarabından bir yudum aldı. Babama baktı. O sayfayı da bitirirsem iyi olur dedi. Tabureden indi, baskı önlüğüne uzandı. Tatlını sonra oraya getirmemi ister misin? Diye sordum. Siyah gözleriyle sert sert bana baktı. Hayır, dedi. Aynı anda hem tatlı hem ekşi sevmem ben. Atlarımızı yolculuğa hazırlarlarken Will Somers ahırların orada adamlarla şakalaşıyordu. Will, sen de bizimle mi geliyorsun? Diye sordum umutla. Başını salladım. Bensiz gidin. Hava çok soğuk. Bunun sana da uygun bir iş olmadığını düşünüyorum Hannah Green. Yüzümü buruşturdum. Kraliçe rica etti. Elizabeth'in kalbindekileri görmemi istiyor. Kalbindekileri? Diye tekrarladı alaylı alaylı. Önce kalbini bul da. Başka seçeneğin var mı? Diye sordum. Tek seçenek itaat. Peki şimdi ne yapayım? Aynısını. Yanına yanaştım. Bill. Sence gerçekten kraliçeyi devirip tahta geçmek için komplo kurmuş mudur? O görmüş geçirmiş gülümsemesiyle hafifçe tebessüm etti. Soytarı, bundan hiç şüphen olmasın. Aksine aklına getirmen bile soytarılık. Ama hasta numarası yaptığını söylersem, yalancı olduğunu rapor edersem onu ölüme göndermiş olurum. Başıyla onayladı. Bil, bunu prenses gibi bir kadına yapamam. Bu bir tarla kuşunu vurmaktan farksız olur. O zaman hedefi ıskala, dedi. Kraliçeye yalan atıp prensesin masum olduğunu mu söyleyeyim yani? Görme yeteneğin var, değil mi? Keşke olmasaydı. Şimdi de körlük yeteneğini geliştirme zamanı. Eğer fikrin yoksa yorum yapman beklenemez. Sen masum bir soytarısın. Soytarıdan ziyade masum ol. Neşem biraz yerine gelerek başımla onu anladığımı belirttim. Adamlardan biri ahırdan atımı getirdi ve Will beni eğerime kaldırmak üzere ellerini birleştirdi. Yüksel bakalım dedi. Yükseğe, daha yükseğe. Soytarıyken danışman oldun. Soytarıya akıl danıştığına göre kraliçe gerçekten çok yalnız olmalı. Ashridge'e giden 30 mili kat etmemiz 3 günümüzü aldı. Dinmeyen dondurucu soğukta tökezliğe tökezliğe, sulu sepken fırtınada kafalarımız öne eğik yolculuk ettik. Başlarında Lady Elizabeth'in öz kuzeni Lord William Howard'ın bulunduğu danışmanlar yollardaki isyancılardan korkuyordu. Bu yüzden tekerlek izleriyle dolu patikadan ibaret bir yolda tepemizde kara bulutların arasından ara sıra yüzünü gösteren solgun kış güneşi eşliğinde yaya giden muhafızların adımlarına ayak uydurmak zorunda kaldık. Eve öğlen vakti vardık. Uzun bacalardan kıvrılan dumanı gördüğümüzde içimize bir sevinç doldu. Ahırların önünde toplandık ama atlarımızı alacak bir seyis, bize hizmet edecek tek bir kul bulamadık. Lady Elizabeth hizmetinde çok az sayıda uşak çalışıyordu. Bir seyis başıyla yarım düzine oğlan. Bunların hiçbiri de kraliçenin maiyetini karşılamaya gelmemişti. Askerleri mümkün olduğunca dinlenebilmeleri için arkada bırakıp evin ön kapısına yürüdük. Prensesin öz kuzeni kapıya vurdu ve kolu çekerek açmaya çalıştı. Kapı içeriden çengellenmiş, demir çubuklarla sürgülenmişti. Lord Howard geri çekilip baş muhafızı aradı. O an anladım ki ona verilen emirler benimkilerden çok farklıydı. Ben buraya prensesin kalbini görmeye, ona ablasının merhametini kazandırmaya gelmiştim. Lord ise ölü ya da diri onu Londra'ya götürmeye gelmişti. "Bir daha çalın," dedi asık suratla. "Açılmazsa kırın." Kapı anında teslim oluverdi. İkinci vuruşumuzla birlikte bir çift meraklı uşak kapıyı ardına kadar açıp önündeki büyük adamlara, kürk mantolara bürünmüş doktorlara ve peşlerinde duran silahlı adamlara baktı. Düşman alayı gibi davet beklemeden salona yürüdük. Ortalık çok sessizdi. Hizmetkarların ayak seslerinin duyulmaması için yere bolca saman serpilmişti ve ortalık mis gibi nane kokuyordu. Hem sevilen hem korkulan bir kadın, Bayan Cat Ashley, Elizabeth'in en sadık hizmetkarı ve koruyucusu, ellerini kas katı göğsünün altında kavuşturmuş, saçlarını görkemli başlığının altına gizlemiş, salonun girişinde dikiliyordu. Kraliyet alayını sanki korsan çetesiymişiz gibi baştan ayağa süzdü. Danışmanlar kendi selamlama mektuplarını, doktorlar kendininkileri takdim etti. "Lady'me burada olduğunuzu söyleyeceğim fakat kendisi kimseyi göremeyecek kadar hasta," dedi Nemrut Nemrut. "Size yiyecek olarak elimizde ne varsa sunmalarını sağlayacağım. Ancak sizinki kadar büyük bir grubu ağırlamaya yetecek odamız yok." "Hillham Hall'da kalacağız," dedi Sir Thomas Cornwallis ona yardımcı olmaya çalışır gibi. Kadın adamın kalacak yer seçimini aşağılarcasına kaşlarını kaldırdı. Sonra salonun giriş kapısına döndü. Ben peşinden yürüdüm. Hemen bana döndü. "Sen nereye gittiğini sanıyorsun?" En masum yüzümle ona baktım. "Sizinle geliyorum Bayan Ashley, Lady Elizabeth'in yanına." "Lady Elizabeth kimseyi görmek istemiyor," diye gürledi kadın. "Çok hasta." "O zaman bırakın, ayak ucunda dua edeyim," dedim alçak sesle. "O kadar hastaysa soytarının dualarına ihtiyacı var demektir," dedi salondan biri. "O çocuk melekleri görebiliyor." Kendi tuzağına kendi düşen Bayan Ashley hafifçe başını salladı ve onun peşinden kapıdan çıkıp kabul odasından geçerek Lady Elizabeth'in özel odasına girmeme izin verdi. Kapının arkasına kabul odasından gelen sesi engellemek için kalın bir şam halısı asılmıştı. Pencerelerdeki uyumlu perdeler dışarıdan gelen havayı ve ışığı engellemek üzere sıkı sıkı kapatılmıştı. Odayı sadece titrek ışığıyla birkaç mum aydınlatıyor ve prensesin yastığa kan gibi yayılan saçlarıyla bembeyaz yüzünün görülmesini mümkün kılıyordu. Hemen o an prensesin gerçekten hasta olduğunu anladım. Karnı hamile bir kadınınki gibi şişmişti. İşli yatak örtüsünün üzerinde duran eli de şişti. Parmakları sanki 20'sinde genç bir kadına değil de yaşlı bir nineye aitmiş gibi dolma dolmaydı. O güzel yüzü kabarmıştı. Boynu bile daha kalındı. "Nesi var?" diye sordum. "Su toplama hastalığı," diye yanıtladı Bayan Ashley. "Bu seferki öncekilerin hepsinden beter. Dinlenmeye ve sükunete ihtiyacı var." "Değdim," diyerek nefesimi bıraktım. Elizabeth başını kaldırıp şiş göz kapaklarının altında bana baktı. "Kimsin?" "Kraliçenin soytarısı," dedim. "Hannah." Gözlerini araladı. "Mesaj mı var?" dedi incecik bir sesle. "Hayır," dedim hemen. "Kraliçe Mary tarafından gönderildim. Beni size refakat etmem için yolladı." "Teşekkürler," dedi fısıldar gibi. "Ona gerçekten hasta olduğumu ve rahatsız edilmemem gerektiğini söyleyebilirsin." "Sizi iyileştirmeleri için doktorlar gönderdi," dedim. "Sizi görmeyi bekliyorlar." "Yolculuk edemeyecek kadar hastayım," dedi. Sesi ilk kez gür çıkarken. Gülmemek için dudaklarımı ısırdım. Evet, hastaydı. Yine de vatan hainliğiyle yargılanmaktan kaçabilmek için Eklemliğinin şiştiğini bahane etmek gülünçtü. Ancak elindeki tek poz buydu ve hastalığını öne sürmekten başka çaresi yoktu. Size eşlik etmeleri için danışmanlarını gönderdi diye uyardım. Kimleri? Diğerleriyle birlikte kuzeniniz Lord William Howard'dı. Şiş dudaklarının acı bir gülümsemeyle kıvrıldığını gördüm. Beni tutuklamak için öz kuzenimi gönderiyorsa çok kararlı olmalı. Hastalığınız süresince size eşlik edebilir miyim? Diye önerdim. Başını öteye çevirdi. Çok yorgunum dedi. Kendimi daha iyi hissettiğim bir vakit gelebilirsin. Yatağın ucunda diz çöktüğüm yerden kalkıp geriledim. Cat Ashley beni odadan çıkarmak için başıyla kapıyı işaret etti. Onu almaya gelenlere, Lady'min ölüm döşeğinde olduğunu söylemeyi unutma dedi çekinmeden. Onu dar ağacıyla tehdit edebilirsiniz. Yapayalnız öbür diyara doğru gidiyor zaten. Dudaklarından yarım yamalak bir hıçkırık fırladı. Prensesi için duyduğu endişeyle keman yayı gibi gerildiğini fark ettim. Kimse Lady'yi tehdit etmiyor dedim. İnanmadığını belirten bir soluma duydum. Onu götürmeye geldiler değil mi? Evet dedim isteksizce. Ama ellerinde ferman falan yok. Onu tutuklamayacaklar. O zaman Lady'm hiçbir yere gitmiyor dedi öfkeyle. Onlara Lady'nin yolculuk edemeyecek kadar hasta olduğunu söyleyeceğim dedim. Yine de ben ne dersem diyeyim doktorlar onu görmek isteyecektir. İç çeker gibi sinir bozucu bir ses çıkardı. Yorganı düzeltmek üzere yatağa ilerledi. Göz ucuyla Elizabeth'in kısacık bir an ona pırıl pırıl bir bakış fırlattığını gördüm. Başımı eğip selam verdim ve odadan dışarı çıktım. 26. ayrımın sonu. Sayfa 269. Devamı 27. ayrımda.